Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün geçen hafta başlamıştık konuşmaya, Musul'u konuşmuştuk ve Musul petrollerinin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Bu bölgede işte İngilizlerin, Almanların gücünü ve onun sonuçlarını değerlendirmiştik. Demir yollarından bahsetmiştik ama bugüne gelememiştik. İsterseniz artık tartışmayı bugüne getirelim. Musul bizim için bugün neden bu kadar değerli?
Hay hay. Tabii Musul deyince işin içinde Kerkük de var. Kerkük Musul'a yakın bir şehir. Bu her iki şehirde çok eski antik şehirler.
Bunlar sınıra ne kadar yakın? Bir onu da isterseniz haritada hatırlatalım mı?
Musul bize daha yakın, Kerkük daha uzak. Kerkük Musul'un güneydoğusunda. Musul ise bizim Mardin, Hakkari istikametini düşünse dinleyicilerimiz, buradan içeride
Güney.
Tam güneyimizde kalıyor. Şimdi ikisi birbirine yakın fakat mimari olarak çok farklı şehirler. Her ikisi de çok tarihi. Her ikisi de Babiller, Asurlar zamanında kurulmuş şehirler. Fakat Musul'un taş mimarisiyle apayrı bir havası var. Bir dağın eteğinde kurulmuş olan Kerkük'ün ise toprak mimarisiyle çok ayrı bir havası var. Musul'un kenarından Dicle geçiyor. Yani bu şehirler tarihi olduğu kadar mimari değer bakımından dünya mirasına dahil. Beşeri coğrafya olarak da çok enteresan. Kerkük eski bir Nasturi şehridir. Nasturi diye bir Hristiyan mezhebi var. Onlar kurmuş bu şehri. Fakat Türkler ekseriyette. Şu anda Nasturilerin sayısı az zaten. Bütün dünyada az. Burada Türklerin varlığı çok eski. Kerkük hep Türkmen nüfusunun yoğunluğuyla bilinir. Musul petrolleri ve onu da konuşmak lazım. Çünkü iki mesele bir arada ele alınıyor. Kerkük öteden beri Türk nüfusunun yoğunluğuyla belli. Hatta şöyle de bir şey var. Kerkük Türkleri, daha doğrusu Irak Türkleri Anadolu Türklerinden çok daha eskidir. Buraya Türklerin yerleşmesi ta Emeviler zamanına tarihleniyor. Halife Hazreti Muaviye'nin kumandanlarının Ubeydullah bin Ziyad Türkistan Fatihidir. Türkistan'da Türklerle karşılaşıyor. Önce savaşlar oluyor, Türkler savaşıyor. Fakat sonra mağlup oluyorlar. Fakat bu sefer karşısındakileri sıradan bir istilacı değil, yeni bir dinin güzide müntesipleri, mensupları olarak görüyorlar ve süratle İslam dinine giriyorlar. Araplar bu yeni Müslümanların yani Türklerin
tarih olarak 1100'lerden 1090'lardan bahsediyoruz.
Çok
daha
eski,
mı
750
eski?
Senesi Oo. Miladi. Hazreti Peygamber'den 120 yıl sonra başlıyor bu hadiseler. Bu Türklerin bir mütemaiz vasfını, bariz vasfını görüyorlar. O da savaşçılıkları. Çünkü Türkler bulundukları coğrafya itibariyle etrafındaki Çinliler, Moğollar ve diğerleriyle bir arada yaşayabilmek için çok savaşçı bir millettir. Savaşçı hususiyetleri ön plandadır.
Mecburen tabii.
Hayat sizi ona mecbur ediyor. Yaşadıkları coğrafya zor bir coğrafya. Araplar ise Türklerin bu vasfını keşfedince, mesela bu İranlılarda yoktu. İranlılar daha önce Müslüman olan bir kavim. Türklere ayrı bir ehemmiyet veriyor. Mümtaz bir kavim yerine koyuyor ve Türklerden hassa alayları kuruyorlar. Ve Irak'ın fethi sırasında da buraya yerleştiren Türkler var. Düşünün, Anadolu'ya Türklerin gelişi Malazgirt'ten sonradır. Hatta Moğolların istilası 13. asırdan sonradır. Ve Anadolu iskanı 16. asırda, 17. asırda, 18'de devam etmiştir. Fakat Irak Türkleri çok daha eskidir. Bundan dolayı Irak Türkleri çok eski yerleşik hayata geçmiştir. Kültürleri, şiirleri, edebiyatları...
Göçebe değiller artık.
Değillerdir, şehirlidirler. Yani zaten bu onlar için en bir avantajdır. Çünkü çok büyük bir medeniyettir. Irak Türkleri Türk topluluklarının içinde en ileri gelen medeniyet bakımından topluluklardır. Fakat bir bakıma da dezavantajdır. Çünkü şehirlere yerleşenler savaşçılık hususiyetlerini kaybederler ve her türlü taarruza, tecavüze açık hale gelirler. Kerkük Türklerinin zaten en büyük şu anda yaşadıkları problem de budur. Kerkük Türkler şehirlerde yaşarlar. Kürtler ve Araplar içinde göçebe ve köylü olanların taarruzlarına devamlı açıktırlar. Bir problem zuhur ettiği zaman böyle. Şimdi bu Musul Kerkük meselesi bir arada ele alınıyor. Çünkü Kerkük'te de petrol var. Musul'da da petrol var. Musul'da Türk az ama Kerkük'te çok Türk var. Hatta kaybedildiği zaman bile Kerkük'ün neredeyse %90'ı Türk idi. Şehir merkezinden bahsediyor. Musul'da mesela daha az Türk var ama Kerkük'te çok. Daha güneyde olmasına rağmen. Bu Türkler de mütecanis değildir. Hepsi Azeri Türküdür ama bir kısmı Şii'dir, bir kısmı Sünni'dir. Buradaki Türklerin. Zaten Irak bir dinler halitasıdır. Burada Sünni ve Şii Müslümanlar var. Hristiyanlığın bilumun mezhepleri var. Keldaniler var, Asuriler var, efendim Ermeniler var, Süryaniler var. Ayrıca Yezidiler var, Sabiler var, diğer din mensupları. Bu tabii buranın ehemmiyetini arttırıyor. düzlük bir arazi, ziraati çok ileri, suyu bol. Bundan dolayı tarih boyu hep büyük sıkıntıların ve fitnelerin kaynağı olmuştur. Musul ve Kerkük de bundan kendini kurtaramamıştır. Yakın tarihe geldiğimizde bunu görüyoruz. Musul'u Yavuz Sultan Selim, Kerkük'ü Kanuni Sultan Süleyman fethetti kısa aralıklarla. Arada bir İranlıların eline geçtiyse de Sultan 4. Murat'tan itibaren devamlı bir Türk yurdudur. Şöyle oluyor ki yaklaşık 4 asır Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Ondan önce de Atabeyleri düşünürseniz, Selçukluları düşünürseniz Irak'ta Türk hakimiyeti 900 seneye tarihleniyor. Bundan önce Emevilerin oraya yerleştirdiği Türklerin hakimiyetini düşünürseniz İslamiyet'in başından beri Irak neredeyse 750-800 yılından beri, ki bu 1100 sene eder, Türklerin idaresinde bir mıntıkadır. Bu enteresan bir şeydir. Niçin bunu söylüyorum? Avrupalılar kendi memleketlerinden bir kuşun uçup da geri geldiği memleketlerde hak iddia ediyorlar. Mesela Fransızlar Haçlı seferleri sırasında Lübnan sahillerinde küçük bir kontluklar kurmuşlar. 3 sene, 5 sene, 40 sene süren kontluklar kurmuşlar. Sonra bunlar tekrar Müslümanlar tarafından fethedilmiş. Ama Fransa öteden beri Levant, yani Akdeniz sahilleri üzerinde hak iddia ediyor. Haçlı seferlerinde ben orada bir kontluk kurmuştum diyor. Hmm. Burası benimdir diyor. Şimdi bu hakka istinaden Suriye ve Lübnan'ı işgal etti. Şu anda bile orada ciddi bir üstünlüğü Fransız ve nüfuzu vardır Fransızların.
Ya Akdeniz kıyılarında.
Akdeniz sahilleri. Hep onlar onu söylemişlerdi. Burası bizim şeyimiz. Halbuki siz burada Haçlı sefer 1000 sene önce kalmışsınız. 3 sene, 5 sene, 40 sene. Hatta Urfa'yı bile onun için işgal etti. Urfa kontluğu vardı. Haçlı seferlerinde bir Fransız asilzadesi Urfa'yı almış Müslümanlardan. 20-30 sene orada kontluk yapmış. Halep keza öyle. Fransa burası bizim dediler. Biz tarihte burada 15 sene kaldık.
Buna Birleşmiş Milletler'in ya da diğer dünya devletlerinin bir söylemi olmuyor mu?
Efendim o zamanki Birleşmiş Milletler, yani Cemiyet-i Akvap, şimdi de bahsedeceğimiz gibi İngiltere'nin ve Fransa'nın kontrolündeydi. Şimdi nasıl Amerika'nın kontrolündeyse, hı hı, o zaman İngiltere ve Fransa'nın dediği oluyordu Cemiyet-i Akvam'da, yani Birleşmiş Milletler'de. Musul 1918'e kadar böyle geldi. Ama biraz geçen programlarda da bahsettiğimiz gibi 1880'lerde burada neft, yani petrol bulundu. Üretimi azdı ama ehemmiyeti belliydi. Sultan Abdülhamit bu toprakları satın aldı. Musul'daki petrol havzasını parasını satın vererek aldı. Parasını vererek satın aldı.
Şahsi mülk,
şahsi mülk yaptı ki kimse elinden almasın. Burayı bir tehdit unsuru olarak kullanmasın. Çünkü şahısların olursa devleti zor durumda bırakabilir. Nitekim korktuğu başına geldi. Sultan Abdülhamit buradayken petrol imtiyazını Almanlara vermişti. Denge siyaseti malum. İngilizler buna çok kızdılar. Fakat enteresan bir şey oldu. İngilizlerle Almanlar anlaştılar.
Nasıl olabilir böyle bir şey?
Nasıl olabilir böyle bir şey? Petrol işinde anlaştılar. Menfaat olunca bu da Sultan Abdülhamit'in sonunu getirdi. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmesinin en mühim amillerinden bir tanesi, Siyonistlerin Filistin davası ise, bir tanesi Musul petrolleri oldu. Yani Almanlarla İngilizlerin anlaşması işi bitirdi. Sultan Abdülhamit
bunun perde arkasını görüp oraya bir müdahale gerçekleşemedi.
Yapamadı. Hiç ummuyordu. Çünkü görünen oydu ki Almanlarla İngilizler bu hususta ciddi rekabet halindeydi. Sultan Hamit Almanlara burada bir petrol imtiyazı vererek aslında İngilizleri bir nevi taviz vermeye mahkum etmek istiyordu. Bakın Almanlar her an elimizin altında bir güçtür. Biz onlarla ittifak yapabiliriz gibi. Fakat hı-hı, İngilizler bu blöfü gördüler. Hı-hı. İşi başından bitirdiler. Yani aracı yatlayıp da ev sahibinden ev almak gibi oldu. Bu Osmanlı Devleti burada bir hiç mesabesine düştü. Sadece toprak elindeydi. Yine Osmanlı'nın elinde kalsaydı mesele yoktu. Yarın bir gün Osmanlı Devleti güçlenince bu imtiyazı alırdı. Hı-hı. Anlaşmayı feshederdi ama hadise öyle olmadı. İttihatçılar başa gelince 1908'de Sultan Hamit'in bütün mallarına el koydular. Devlete intikal etti bu mallar. Ne kadar güzel değil mi? Şahsi mal devlete intikal ediyor. Halbuki güzel değil tabii ki. 1918'de...
Kişi ve devlet hukuku birbirinden hukuku çok ayrıdır. Ayrı.
1918'de Musul işgal edildi. Daha önce söylemiştim. Mütareke 30 Ekim'dir. Musul'un işgali 8 Kasım'dır. Bu bir haftalık gecikme sebebiyle Türkler her zaman Musul'un haksız yere işgal edildiğini. Çünkü mütareke demek bulunduğu hal üzere kalması, hı, demektir. O anda neredeyseniz orası sizin elinizdedir.
Sınır oradan çizilir.
Evet. Ama Musul bizim elimiz. Kerkük değil. 15 gün önce düşmüş Kerkük ama Musul hala Türklerin elindedir. İngilizlerin buraya işgal edip Türklerin çekilmesi milletler arası hukuka aykırıdır. Bu Türk tarafının her zaman tezi olmuştur.
Mütarekede,
şu anda da öyle. Musul bizim elimizdeydi. Niçin siz oraya işgal ettiniz? Haksız bir işgaldi. Ama tabii güçlü olanın sözü geçer. İngiliz güçlüydü ve bu güçlülüğü sebebiyle istediklerini dikte ettirdi. Şimdi bu arada Musul'daki petrol havzasına da tabii İngilizler el koydular. Çünkü dediler ki burası devlet arazisidir. Sultan Hamit'in arazisi olsaydı el koyamazdık. Varislerini dolurdu. Ama şu anda bizimdir dediler. Bu da iddiaçıların yapmış olduğu icraatın ne kadar Türklerin aleyhine, Osmanlı Devleti'nin aleyhine olduğunu gösterdi.
O toprak devlete geçince, dolayısıyla devlet tarafından da, İngilizler tarafından da devlet tabii, toprağı işgal edilince,
dilediği gibi tasarruf edebilir. Hı hı. Halbuki Osmanlı Hanedanı'nın elinde olsaydı, dolayısıyla Türklerin elinde olacaktı. Yani her ne kadar İngilizler,
en kötü ihtimalle daha rahat bir, daha iyi bir anlaşma,
evet, daha iyi bir anlaşma olabilir, yapabilirdiniz. Evet, bu problemdir. Sultan Vahidettin bu malları tekrar iade etti ama bunu ne İngilizler tanıdılar ne Ankara hükümeti tanıdı. O zaman da Ankara'da hükümet kurulmuş. Biz tanımıyoruz bu iradeyi dediler. Dolayısıyla Musul petrolleri üzerindeki Türk hususi hukuk iddiası böylece tarihe karıştı. Bugün bile Osmanlı Hanedanı hala bu davanın peşindedir. Umarız ki bundan bir şey elde ederler. Tek tük, çünkü tapuyadan alınmamış oradaki araziler hala var Musul'da. Bunların tespit edilip kazanılması mümkün ama çok zordur. İngilizler de zaten uzun bir devre boyu bunu engellemiştir. Ben bunu Sürgündeki Hanedan kitabımda da anlattım. Uzun bir maceradı bu, miras macerası. Musul Kerkük, çünkü bu işte birinci derecede bir ehemmiyete haiz. Şimdi Musul gitti. Petrolleri İngiliz'e el koydu. Maksat buydu. Cihan abinin zaten...
Almanlar ne oldu bu arada?
Almanlar bertaraf edildi.
Hmm.
Fakat şirkette hala ortaklıkları var Deutsche Bank'ın.
Devam etti ama sonuçta eğer İngilizlerle anlaşmasaydı... Aslında onun için çok daha karlı bir anlaşma karlıydı, söz konusu
karlıydı,
olabilirdi.
Karlıydı. Savaşı da kazansalardı zaten Musul petrolleri tamamen Almanların elindeydi. Ama İngiliz buna müsaade etmezdi. Bugün nasıl Amerika Rusya'nın bir takım şeylerine müsaade etmiyor veya Almanya'nın? O zaman da İngilizler buna müsaade etmezdi. Bakü ve Musul dünyanın o zaman, şimdi değil ama o zaman en çok petrol ihraç edilen yerleriydi, çıkarılan yerleriydi. Her ikisini de İngilizler 1918'de kondular. Bu enteresandır. Birinci Dünya Savaşı'nın maksadı buydu. İngilizler bu maksada kavuştular. Musul petrolleri İngiliz, Hollandalı ve Alman ortaklığında bir şirket tarafından idare ediliyordu. Ana sermaye İngilizlerdeydi. Şirketin adı da Turkish Petroleum Company'dir. Fakat ne sadece dedim, adı Türk'tür.
Yazık.
Bir hisse bile yok Türklerin ve Türkiye'nin.
Yazık.
Fransızlar savaşın galipleri olarak İngilizlerden hisse istediler. İngilizler bunlara bu şirketten hisse verdiler. Amerikalılar da hisse istediler. Amerikalılar da hisse verdiler mecburen.
Geçen hafta anlaşmanın, evet, Türkler açısından nasıl gerçekleştiğini anlatmışsınız. Ben artık ondan sonra dedim ki bir ticari anlaşma yapacağım zaman karşı tarafı dinlemeden kesinlikle fikir aynen beyan
öyle
etmeyeceğim.
Aynen öyle, aynen öyle. Neticede Musul petrolleri elden çıktı. Şimdi Türkiye tabii ki boş durmuyor. Musul ve Kerkük'ü tekrar ele geçirmek için uğraşıyor. Tabii petrol kozundan önce bir takım hukuki zemin oturtması lazım. Biz Mondros Mütarekesi'nden önce buradaydık. Sonra da buradaydık. Siz burayı hukuksuz olarak işgal ettiniz tezini her zaman ileri sürdü. Ve oraya asker soktu.
Ama bu şu andaki hükümetin değil, daha önceki hükümetlerin de tezi miydi?
Her zaman tezi oldu.
Bir dış politika çizgisi var
ama
mı burada?
Ama şöyle bir durum var. Şimdi anlatacağım sebeple buna çok dayanmak mümkün değil. Ve asker soktu oraya Türk hükümeti. 1920, 21, 22, 23'e kadar burada Türk askerleri var. İngilizlerle çatışma yapıyor. Enteresandır. Mıntıkada yaşayan Kürtler ve Türkler, ki Kürtler ekseriyette, burada Türklerin tarafını tutmuştur. Osmanlı Devleti'nin tarafını tutmuştur. Çünkü onlar burada bir İngiliz himayesinde Irak kurulmasını istemiyorlardı. 1921'de bir Irak kuruldu. Bağımsız bir Irak. Osmanlı Devleti'nin...
Kim kurdu bunu?
İngilizler kurdu. Musul, Bağdat ve Basra vilayetleri üzerinde bağımsız bir Irak kuruldu. Başına da Şerif Hüseyin Paşa'nın oğlu Kral Faysal getirildi.
Bir parantez açalım mı? Şimdi bu Orta Doğu stratejisini anlamak açısından belki faydalı olacak. İşgal ettiğiniz bir yer, altyapısını, üst, evet, yapısını, her şeyini sömürüyorsunuz. Sonra orada bağımsız bir devlet kuruyorsunuz.
Bağımsız değil tabii ki. Adı bağımsız.
Tamam ama bağımsız, bağımsız kağıt üzerinde.
Ama şimdi şöyle,
başına da kendiniz tarafından desteklenen birini getiriyorsunuz. Bu yönetim biçiminin Orta Doğu'daki en büyük karmaşanın sebebi olduğunu,
evet,
düşünüyorum.
Ama o zaman için İngiliz emperyalizminin çarelerinden bir tanesiydi. Yani bağımsız bir devlet kuruyorsunuz. Onları bağımsızlık hamasetiyle kandırıyorsunuz. Milli marşları oluyor, orduları oluyor falan. Ama aslında bütün üretim kaynakları sizin elinizdedir. Ekonomik olarak tamamen size bağımlıdırlar. Dolayısıyla siyasi ve sosyal olarak da size bağımlıdırlar. Ama görünüşte öyle değildir. Ne demek Irak müstakil bir devlet, biz karışmayız diyebilirsiniz rahatça. Elinizi kuvvetlendiriyor bu.
Ama sonrasında karıştırmaya gelince de karıştırıyorsunuz.
Karıştırıyorsunuz. O zaman bir problem çıktı mı karıştırıyorsunuz. Hakem rolüne soyunuyorsunuz. Bu Büyük İskender'e Aristo'nun nasihatıdır. Bir yere hakim olmak istiyorsan orayı birbirine düşür. Sonra orada hakem rolü üstlen. Kürt'ü Türk'e düşürüyor. İkisini birden araba düşürüyor. Sonra arada hakem rolü oynuyor. Yoksa kan gövdeye götürdü ben olmasam diyor. İngiliz'in siyaseti
şimdi
budur.
Bu Orta Doğu'nun en büyük problemi
bunu
maalesef.
Bunu bilmeden anlamak mümkün değil. Mısır'da da aynısı vardır. Tunus'ta da, Suriye'de de, illa Irak'ta. Çünkü Irak'ta petrol var. Azerbaycan'da da böyledir. Hepsinde aynıdır. Bu sistem böyle. Irak'ta 25 sene kalacağız diyor İngiliz. Zaten 25 seneye kadar bizim adamlarımız yetişir, başa bırakır gideriz. Ne olacak ki diyor. Bağımsız olsa ne olacak? Hmm. Her bakımdan bize bağlı bir memleket. Zaten petrol şirketi bizim. Şirket bizim zaten. Petroller onların ama.
Hani bir... Evet yani tabii dışarıdan bakıldığında şu anda pek bu kadar rahat işlemeyecek bir politika ama o zaman için...
Şimdi de metotlar değişti. Evet. Bu 1920'lerdeki metotlar bunlardı. İngiltere evet. Dünyanın süper gücüydü. Ondan daha güçlü bir devlet yoktu dünyada. Her istediğini her yere dikte ettiriyordu. Bunu yaparken de insani, demokrat ve meşru çerçevede hareket ediyordu.
Ama sonra Irak işgaline uyduruyordu. Baktığınız zaman, yakın tarihteki Irak işgaline baktığınız zaman yaşananlara...
Evet.
Yani...
O arka planı zaten herkes evet. tarafından biliniyor ama telaffuz edilmiyor. Türk hükümeti böylece Lozan'a geldi. 1923'te Lozan Anlaşması'nda Musul en büyük problem oldu. Müzakereler kesildi birkaç kere bu yüzden. Ve en sonunda Ankara hükümeti baktık olacak gibi değil. Musul meselesinin mesele olmaktan çıkarılmasını istedi. İsmet İnönü Lozan'a gittiği zaman şunu teklif etti. Biz bunu aramızda çözelim. Ve Lozan'da karar şöyle çıktı. Her şey tamam. Musul meselesini İngiltere ve Türkiye arasında çözecek.
Yoksa başka türlü bitmeyecekti.
Bu İngiltere'nin istediği bir politikaydı. İşi zamana yaydı. Biliyorsunuz kötü iş uzatırsanız hayra Hı. dönüşür kendi açınızdan. Sevindi. Ve bu arada tadişat yaptı. Yani Musul'u asker yığdı. Türk askerleri de orada ve Türklere ultimatom verdi. Derhal buradan askerlerinizi çekiniz. Lozan Anlaşması'nda Musul'un kaybedilmesi... Çünkü Musul misak-ı milli içindeydi. Yani Osmanlı Meclisi'nin son kararıdır. Biz mütareke sırasında elimizde olan topraklardan vazgeçmeyeceğiz. Bir barış anlaşması yapılsa bu topraklar bizimdir. O topraklarda da Musul ve Kerkük de var. Ankara tabii Lozan'da Musul'u kaybetmenin karşısında meclis ve amme efkanında büyük reaksiyon doğdu. Mecliste çok ağır konuşmalar vardır. Gazeteler keza Musul'u kaybettik diye yazıyorlar. Vatan toprağıdır diyor. O zamanki Cumhurbaşkanı barış yanlısıydı ve dedi ki Musul'a sokacak askerimiz yoktur. Aslında bu diplomatik olarak eli zayıflatma manasına geliyordu. Çünkü biz oraya gireriz diyeceksiniz ki bir blöf olsun. Tabii. Bunu söylememesi herkesin İngilizlerin de elini güçlendirdi. Şimdi arada nasıl çözülecek mesele? Toplantı yapıldı. Fakat o zamana kadar bir sınır çizilmesi lazım. Birleşmiş Milletler o zamanki Cemiyet-i Akvam bir sınır çizdi. Bugünkü Irak sınırıdır. Eski Musul vilayetinin sınırı. Buna Brüksel hattı deniyor. Problemli bir sınır. Dağların içinden geçiyor. Neresi ne olduğu belli değil. Sınır çizdi ve arkadan müzakereler başladı. Fethi Okyar dedi ki bizim müzakerecimiz, plebisit yapalım dedi Musul Kerkük'te. Yani halk oylaması yapalım. Hı-hı. Nereyi istiyorlarsa, hayır dedi İngiltere, kabul etmiyorum çünkü oranın halkı
nüfusunu,
geridir.
Kararına güvenmedi yani.
Güven, ama aslında şuydu, orada Kürtler ve Türkler ekseriyettedir. Arapların içinde de İngiliz mandasını istemeyenler var. Kesindi yani.
Kaybetmesi.
Bunu istemedi. Uzun zaman sürdü bu şeyler, müzakereler ve neticede Birleşmiş Milletler kararı kabul edildi ki Musul İngiltere'ye verilmiştir. İngilizler buraya hakim olacak. Bir rapor hazırlamıştı Birleşmiş Milletler. Türk tarafı bunu kabul etti. Şaşılacak bir şekilde askerlerini çekti. Bu arada Kürtler Türklere güvenilmeyeceğini anladılar ve ikiye bölündüler. Kuzey Irak'ın kaybedilmesi kesinleşti. Ve 1926 senesinde imzalanan Ankara Anlaşması ile ki anlaşmanın ismi İngiltere ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan hudut ve münasebeti Haseni-i Hemcivari Anlaşması'dır. İyi komşuluk anlaşmasıyla Musul, Kerkük İngilizlere devredildi. Fakat o zamandan bu zamana...
Önce biz İngilizlerle komşu olduk.
Önce komşu olduk İngilizlerle 46'ya
i̇yi
kadar.
İyi komşu.
46, evet, iyi komşu. Anlaşma öyledir. Münasebatı Haseni-i Hemcivari. İyi komşuluk münasebetleri anlaşması. İyi komşu olduk. Zaten Türkiye'yi kuran da İngilizler, Irak'ı kuran da İngilizler, Suriye'yi kuran da İngilizler. Yani bütün Orta Doğu'yu diledikleri gibi dizayn etmişler. Yani burası senin demiş, burası senin demiş. Bu şu şekilde idare olunacaksın.
Şimdi
Boğazlar
biraz,
benim
biraz
demiş.
Kendi milliyetçiliğiyle ayaklanmaya ya da kendi milliyetçiliğinin farkına varmaya çalışanları da işte görüyoruz nasıl dizayn yeniden dizayn etmeye çalışıyor.
Hatta o zaman bile kendi milliyetçilerini yetiştirmiş her ülkede. Yani sınırlı dozu iyi ayarlamış, milliyetçilere izin vermiş. Yani kamufle
çünkü
etmek için.
Çünkü gazını almak lazım.
Aynen öyle, aynen öyle. Kendi desteklemiş bu milliyetçileri. Ve böylece Kuzey Irak hakim. Fakat mesele bitmedi. Anlaşmada bir hüküm vardı. Musul petrollerinin %10'u Türklere verilecek 25 yıl boyunca. Hatta İngiliz delegesi anlatıyor hatıralarında. Diyor ki, hükümet bize dedi ki İngiliz hükümeti, Türklere ebediyen %10 veya 25 yıl %25 petrol hissesi vermeyi kabul edebilirsiniz. Türk delegesi içeri girer girmez %10 kesin 25 sene istiyoruz dedi. Biz sevinçten ve hayretten dudaklarımız ısırdık. Biz çünkü ebediyen vermeye razıydık. Ve
payı.
Böylece Türk hükümetine Musul petrollerinden 25 yıl boyunca %10 hisse ödeneceği kabul edildi. 4 sene bu pay ödendikten sonra Türk hükümeti 500 bin İngiliz lirası karşılığında mütebaki haklarından, geriye kalan haklarından vazgeçti. Fakat bu 500 bin lirayı da tam alamadı. Savaş çıktı, bilmem ne oldu, kaldı. Yıllarca bu bizim bütçede yer almıştır. Mısır petrolünü alacağımız diye. 1986 yılında Turgut Özal talimat verdi. Artık silin bunu. Alacak halimiz yok. Çünkü görüşmeler yapıldı Irak'la. Alınamadı. Yani bu anlaşmada kazandığımızda böyle kaybetmiş olduk. Fakat da burada yaşayan Türkler, büyük bir Arap ve Kürtlerin taarruzuna maruz kaldı. Ve Kerkükler için felaketli bir hayat başladı. Türkiye'nin buna yapabilecek bir şeysi yok. Çünkü burası İngiliz hakimiyetinde. Daha sonra da Irak biliyorsunuz zaten sosyalist hükümetlerin eline geçince Musul ve Kerkük'te Türklerin daha bir şey iddia etmesi kalmadı. Fakat bugün bile gerek orada yaşayan Türklerin korunması, gerek Türkiye'nin sınır güvenliği açısından Türkiye her zaman Musul ve Kerkük hususunda hassastır ve devamlı tetiktedir.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.